أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Kardeşler, bir önceki dersimizde İsrailoğulları dersimize devam ediyoruz. O derste zikrettiğimiz sebeplerden ötürü bir 4 tane sebep zikretmiştik. Roma İmparatorluğu tarihini anlatmaya başlamıştık, değil mi? Kısaca demiştik ki Roma devletinin 3 farklı dönemi vardır. 3 farklı yönetim şekli olmuş. Birincisi krallık dönemi, Roma krallık dönemi. Bu milattan önce 753 senesinden, çok kadim bir devlet gerçekten. 753 senesinden başlıyor, 509 senesine kadar devam ediyor krallık dönemi. Sonra 509 senesinde milattan önce, 509 senesinde cumhuriyet yönetimine geçiliyor. Bu da ikinci dönemi. Artık Roma Cumhuriyeti diye anılıyor. Bu da milattan önce 27'ye kadar sürüyor kardeşler. İsa Aleyhisselam'ın doğumuna artık bu kadar kalmış. O zamana kadar da cumhuriyet yönetim biçimi devam ediyor. Yani cumhuriyet yönetim biçimi ne demek? Krallık ne demek? Krallıktan cumhuriyete geçince neler oldu, neler değişti? Bunu anlatmıştık o dersimizde. Üçüncü ve son da nedir? 27'de milattan önce cumhuriyetten imparatorluğa dönüşüyor. İlk imparator Sezar'dan sonra gelen, Roma İmparatoru denilince ilk akla gelen Sezar, Julius Sezar'ın yeğeni, aynı zamanda evlatlığı olan Gavius Octavius. Roma'nın imparatoru olarak bu üçüncü dönemi başlatıyor. Bu da ta imparatorluk çökene kadar devam ediyor kardeşler. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani imparatorluğa geçiş sürecine kadar kısmı anlatmıştık. Şimdi o kaldığımız kısımdan itibaren devam ediyoruz kardeşler. Şimdi oradan geliyoruz. Yani milattan önce 27'de durmuştuk, değil mi? Oradan ta milattan sonra 284 senesine geliyoruz kardeşler. Oradaki araya gerek yok. Bu yılda kardeşler milattan sonra 284 senesinde Diokletianos adındaki şahıs imparator oluyor. Bu Diokletianos'u yani duymuşsunuzdur büyük ihtimal birçoğumuz. Çünkü birçoğumuz bu Ashab-ı Kehf filmi var. Çok eski bir film. Yani öyle zannediyorum ki burada birçoğumuz izlemişizdir yani. O filmde bir kral var. Diokletianus. İşte Ashab-ı Kehf'e zulüm yapıyor. Kaçmasına o sebep oluyor. Oradan yani aklınıza gelen işte o filmdeki Diokletianus bu. Tabii o film delil değil yani. Diokletianus zamanında mı Ashab-ı Kehf hadisesi gerçekleşiyor? Onu bilemeyiz. Ama şunu söyleyeyim. O film de öyle ama tefsir kitaplarına baktığımız zaman kardeşler, yeni gelmişken onu söyleyeyim. Ashab-ı Kehf zamanındaki Roma imparatoru Dakyanus. Aslında Dakyus da ama biz Türkçe'de Dakyanus, keza Arapça'da da o şekilde ifade edilir. Yoksa aslında Dekyus ya da Dakyus diye okunuyor. Dakyanus, duymuşsunuzdur değil mi bunu? Dakyanus. Bu adam milattan sonra 249 ile 251 yıllar arasında böyle çok kısa bir dönem imparatorluk yapıyor. Yani o zaman Diokletianus mu önce yoksa bu mu önce? Bu daha önce. Çünkü Diokletianus ne zaman imparator oluyor kardeşler? Milattan sonra 284 senesinde, ama tefsir kitaplarında Ashab-ı Kehf'in kendisiyle intiham edildiği bu kral ise, Dakyanus ise 249 ile 251 seneleri arasında imparatorluk yapıyor. Yani Diokletianus'tan birkaç sene önce kardeşler. Artık Allah'a alem. Yani o filmdeki gibi Diokletianus mu Roma imparatoru Ashab-ı Kehf zamanında, yoksa tefsir kitaplarında geçen Dakyanus mu? Allah'a alem bir sağ. Ama şurasını biz biliyoruz ki kardeşler, Ashab-ı Kehf olayı ne zaman gerçekleşiyor? İsa Aleyhisselam'dan sonra, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bi'setinden önceki bir zamanda, 600 senelik O zaman zarfı içerisinde gerçekleşiyor. Ama artık hangisinde gerçekleşiyor? Kısadan bir şu anda biz o dönemdeyiz değil mi? İsa Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselam zaman arasındayız şu anda yani. Milattan önce sonra 284 senesini için konuşuyoruz. Şimdi ne dedik? Bu sene 284 senesinde Diyokletianus başa geliyor ya. Ama kardeşler bakın bu Diyokletianus Roma topraklarını tek başına yönetmekte zorlanıyor kardeşler. Çünkü imparatorluk toprakları artık onun zamanında çok genişlemişti kardeşler. Tamam. Ve bu büyük imparatorluk sınırları içerisinde, bu geniş imparatorluk içerisinde 50 yıl boyunca kardeşler bakın tam 50 yıl boyunca iç savaşlar oluyor, taht kavgaları oluyor ve isyanlar oluyor kardeşler. Milattan sonra 235 senesinde başlıyor. Ta birazdan süreceğiz. Diyokletianus hani 284 senesinde imparator olana kadar devam ediyor kardeşler. Ve yine kardeşler bu süre içerisinde imparatorluğun batı tarafından yani o Roma ve işte etrafı o taraflardan dış istilalar oluyor kardeşler. Hem zaten işte bir sorunlar var hem de dışta da problemler var. Batı tarafından dış istilalar oluyor kardeşler. Bu dış istilalar kimler tarafından oluyordu? Romalı olmayan farklı kavimler, farklı toplumlar tarafından istilalar oluyordu ki Romalılar bunlara barbar diyordu kardeşler. Barbar kelimesini duymuşsunuz değil mi çok? Barbar. Aslında barbarın farklı manaları da var da ama Romalılar barbar kelimesini bunlar için kullanıyordu. Yani Romalı olmayan farklı kavimler, toplumlar o batı tarafında bulunan Romalı olmayan farklı kavimlere barbar diyorlardı. İşte bunların bir de istilaları vardı kardeşler. Şimdi devlet böyle bir durumda dolayısıyla ekonomide ne olmuştu? Çökmüştü tamam. Ekonomide çökmüş. Hatta kardeşler bakın bu söylediğim sebeplerden ötürü imparatorluğun başına bu süreçte 50 senelik süreç içerisinde imparatorluğun başına 20-25 kişi geliyor kardeşler. Düşünsene 50 sene içerisinde 20-25 tane imparator. Hani kısa zaman aralıklarıyla imparatorlar birbiri ardınca değişiyor kardeşler. İşte bakın bu söylediğim 50 yıllık döneme Roma İmparatorluğu tarihinde 3. yüzyıl krizi denilir kardeşler. Meşhurdur. 3. yüzyıl. Çünkü bak 284 senelerini anlatıyordum. 200 yılları. O yüzden bu döneme anlattığım bu 50 yıl süre çok sıkıntılı sürece 3. yüzyıl krizi deniliyor. İşte kardeşler bakın buradan şimdi şuraya geleceğim. Bu Diyokletianus tamam. Bu karmaşa ve anlattığım iç savaş sonucunda galip geliyor. Bu 50 senelik süreçte galip geliyor. Ve 3. yüzyıl krizini bitiriyor kardeşler. Ve 284 yılında imparator oluyor. Ve kardeşler Diyokletianus imparator olunca ne yapıyor? İmparatorluğun başkenti neredi? Roma. İmparatorluğun merkezini, başkentini Roma'dan İzmit'e naklediyor. İzmit. Bildiğimiz İzmit. Çünkü kardeşler düşünüyor ki artık Roma eskisi gibi başkentlik görevini yapamaz. Artık başkentlik yapmaya uygun bir vaziyette değil diye düşünerek kardeşler dedik ya 50 yıllıkta çok sıkıntılar oluyor. Özellikle Roma'da çok müşkileler tabii oluyor. Böyle düşünerek kardeşler başkenti batı tarafındayken Roma batı tarafında da doğu tarafına kaydırıyor. Yani İzmit'e naklediyor kardeşler. Şimdi bakın tamam imparator oluyor ama ülke henüz daha yeni bir büyük bir krizden çıkmış değil mi? Ekonomik sorunlar çözüm bekliyor. Böyle bir ortam var. Ve bir de Diyokletianus başta olduğunda Roma toprakları doğuda Sasani İmparatorluğu var. Sasani İmparatorluğu var doğu tarafında. Batıda da işte az önce söylediğimiz barbar diye Romalıların aldandıkları kavimler bunlar sürekli olarak saldırıyorlar. Hep bunların saldırılarına uğruyorlar kardeşler. Sınırlarda devamlı böyle çatışmalar yaşanıyor. İşte kardeşler Diyokletianus bakın bu büyük topraklara sahip olan bu devleti dedik ya çok genişlemişti onun zamanında. Daha kolay yönetebilmek için çok büyük bir sınırda sorunlar var. Daha kolay yönetebilmek adına böylece de sorunları çözebilmek için, işleri rayına oturtabilmek için ne yapıyor? 293 yılında, bak ne zaman gelmişti? 284'te geldi. 293 yılında yani 9 sene tek başına imparatorluğu yönetti. 9 sene tek başına imparatorluğu yönetti. Baktı ki bu iş böyle olmuyor. Ne yaptı 293 senesinde? İmparatorluğu ikiye böldü. Normalde bütün imparatorluğun tek hakimiydi. Doğu Roma, bir de Batı Roma diye iki ayrı yönetime böldü kardeşler. Kendisi imparatorluğun doğusuna geçti. Zaten nereye nakletmişti imparatorluğu? İzmit'e. Kendisi İzmit'i tercih etti. İzmit'te kalmayı tercih etti. Oradan imparatorluğun doğusunu yönetmeye başladı. Asker arkadaşı da kardeşler Maximilianus. Bu da yabancı gelmese gerek. İşte o Ashab-ı Kehf filminde o Ashab-ı Kehf gençlerin en başındaki adam var ya, Maximilianus işte. Heh, o. Yani onlar işte bu filmi bu kişilere atfederek ayarlamışlar. Yani Maximilianus da Batı'yı kardeşler Batı tarafına alıyor. Bu da başkenti nereye naklediyor? Zaten başkent Roma'dan İzmit'e alınmıştı. İkiye bölününce İzmit zaten doğuda kaldı. Batı'da kardeşler Roma olmadı. Batı tarafının başkenti tekrar Roma olmadı kardeşler. Neresi oldu? Milano oldu. Milano. Milano da aynı Roma gibi İtalya'nın bir ili kardeşler. Milano ya da Milan diye de bilinir. Buradan yönetmeye başlıyor kardeşler. Yani hani o filmi atfedeceğim de, çünkü yani meseleyi anlamak için söylüyorum da. Yani mesela rivayetlerde bu Ashab-ı Kehf gençlerinin imparatorluk sarayında yaşadıkları geçer. Yani imparatorluk içerisinde işleri olan gençlermiş, böyle önemli mevkidelermiş. Ondan dolayı yani Maximilianus, bak, Batı'nın imparatoru. Yani bu adam ki Ashab-ı Kehf gençlerinden olarak filmde addedilmiş diye aklınıza gelebilir. Yani dediğim gibi rivayetlerde Ashab-ı Kehf gençleri zaten imparatorluk sarayında yaşayan kimselerdi kardeşler. Böyle halktan birileri değildi. Rivayetlerde o şekilde anlatıyor. O yüzden öyle anlayayım meseleyi yani. Ya dedim ki zaten film delil değildi. Meseleyi de anlamak için. Evet. Bakın kardeşler. Bu Diocletianus'un getirdiği bu yeni yönetim biçimine çok meşhurdur bak Roma tarihinde. Tetrarşi deniliyor, tamam. Doğu ve Batı diye ayırdı ya. Bu yeni yönetim şekline ne deniyor? Tetrarşi. Bak bu çok meşhur bir ifadedir. Tetrarşi. Ne demek biliyor musun? Bak bu sisteme göre hem Batı Roma'yı bir imparator ve bir yardımcısı yönetecek. Bu imparatora Augustus deniliyor. Yardımcısına da Sezar deniliyor. Ki ben önceki derste söylemiştim. Augustus, değil mi? İlk Roma imparatoru olan Gaius Octavius'a verilen bir ünvan ve ondan sonra gelen Roma imparatorluğuna hep bu ünvan verilmişiz, değil mi? İmparator Augustus bilmem ne diye. Sezar kelimesi de öyleydi, değil mi? Sezar da yine Augustus gibi Roma imparatorluğuna verilen bir ün vardı. İmparator Sezar bilmem ne, İmparator Sezar bilmem ne, bu şekilde. Bakın bu dönemde ne oluyor? Roma ve Batı ve Doğu Roma diye ayrılıyor ya. Batı Roma'yı da Doğu Roma'yı da bir imparator, bu imparatora Augustus deniliyor ve onun yardımcısı. Yardımcına da Sezar deniliyor kardeşler. Keza Doğu Roma da böyle. Bir imparator var ve bir de yardımcısı var kardeşler yani. İki tane Augustus ve iki tane Sezar yönetmeye başlıyor. Yani bu Sezarlar niye var, bu yardımcılar? Muhtemel bir durumda bu imparatorluk makamına geçecekler bu yardımcı Sezarlar. Onlar imparatorluk makamına geçince kendilerine de yine bir yardımcı halef seçecekler. Bu şekilde yönetim devam edecek kardeşler. Anlaşıldı. Yani yardımcı bu anlamda. İmparator bir şey olunca o yerine geçecek. O yere geçince yine kendisine bir tane yardımcı seçecek. Böyle bu şekilde iki tane Augustus ve yardımcıları iki Sezar'dan oluşan dörtlü bir yönetim. Tamam, tetrarşi kardeşler bu demek. O zaman tetrarşi ne demek tetrarşi? Dörtlü yönetim demek. Tamam. Toplamda çünkü dört tane yönetici var. Bu tetrarşi yönetimi başarılı gidiyorken bu Diocletianus'un imparatorluğundan hemen sonra, adam imparatorken bu tetrarşi yönetiminde yine imparatorluğu devam ettiriyor. Sonra imparatorluktan ayrılıyor. Ayrıldıktan hemen sonra kardeşler bu tetrarşi sistemi çatlıyor. Çok kısa sürmüş yani. Aslında güzel gidiyordu. Ama kısa sürmüş. Ne olmuş? Hem doğu tarafında hem de batı tarafında. Bütün ülkenin geneline serperek 4 ya da 5 de deniliyor. İmparator ortaya çıkıyor. 4 tane ya da 5 tane imparator ortaya çıkıyor. Normalde bir imparator bir yardımcısı. Bir imparator bir yardımcısı, değil mi? Ama ne oluyor? Hem doğu hem de batı, bütün ülke genelinde bir anda ne oluyor? 4 ya da 5 tane İmparator da çıkıyor. Bunların hepsi kendisini imparator ilan ediyor. Ya da ilan ettiriyor. Ve kardeşler bunlar arasında, bu imparatorlar arasında uzun yıllar sürecek yine bir iç savaş başlıyor. Zaten iç savaştan çıkılmıştı değil mi? Bu 3. Yüzyıl Kızılderisi'nde. Bitmişti. Şimdi yeniden uzun yıllar sürecek bir iç savaş, imparatorluk mücadelesi. Yani kim? Bütün Roma'nın tek imparatoru olacak. Bu 4 ya da 5 imparator arasında bu savaş cereyan ediyor kardeşler. Bakın. Bu savaşlar oluyor ve neticesinde en son olarak bakın. En son olarak 2 kişi kalıyor kardeşler. Bu savaşların neticesinde en son kaç kişi kalıyor? 2 kişi. Birisi bakın şimdi çok önemli yere geliyorum. Roma'nın batı tarafının imparatoru 1. Konstantin. Konstantin çok önemli bir adam, şimdi bahsedeceğiz. Konstantin nerede? Savaşıyor. 2 kişi kalıyor. Batı tarafını kim oluyor imparator olarak? 1. Konstantin. Bunun diğer adı Büyük Konstantin. Niye Büyük Konstantin deniliyor? Birazdan söyleyeceğim, çok önemli adımlar atıyor çünkü. Doğu tarafında imparator da Licinius adında bir tane adam. Tamam mı? Bakın şimdi çok önemli bir olay oluyor burada. Bu ikisi kardeşler. Tamam mı? Tek kaldılar ya. Bir an bunlar da şimdi savaşacaklar. Ama bir an bir duruyorlar. Bu ikisi milattan sonra 313 yılında Milano'da buluşuyorlar. Yani Konstantin'in yönettiği o Batı İmparatorluğu'nun başkenti olan Milano'da buluşuyorlar ve Milano Fermanı diye bilinen bir anlaşma yayınlıyorlar kardeşler. Bak bu da çok meşhurdur. Roma İmparatorluğu tarihini araştıran bir kimse bunu görür. Milano Fermanı. Bu ikisi bu tarihte Milano Fermanı diye bir ferman yayınlıyorlar. Bu anlaşmaya göre kardeşler bakın çok önemli bir dönüm noktası burası. Artık Roma İmparatorluğu topraklarında Hristiyanlık artık yasal hale gelecek. Artık meşru olacak. Resmi olarak Hristiyanlık dini tanınacak. Hristiyanlara din özgürlüğü verecek kardeşler. Niye böyle bir karara varıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bu imparatorlar arası savaşta Hristiyanlar bu iki tarafa da destek çıkmışlar. Yani Licinius tarafına da destek çıkmışlar. Konstantin tarafına da Hristiyanlar destek çıkmışlar. Bu yüzden bu ikisi anlaşıyorlar. Diyorlar ki la bu adamlar bize destek çıktı. O sebeple biz Milano Ferman diye bir ferman yayınlayalım. Bu da bu fermanda başka maddeler de var ama en önemli maddesi de nedir? Budur. Artık Hristiyanlara dini bir özgürlük verecek. Niye böyle bir şey yayınlayayım ihtiyacı duyuyor biliyor musunuz? Bakın. Çünkü bundan önce bakın Diokletianus Hristiyanlara çok zulmediyordu. Zaten bakın çok zulmeden bir adam olduğu için o yüzden işte Ashab-ı Kehf filminde bu adamı herhalde almışlar yani. Çünkü yani oradaki Ashab-ı Kehf keçileri kendisini neye nispet ediyorlar? İsa Aleyhisselam'ın dinine nispet ediyorlar değil mi? Ama bu Diokletianus Hristiyanlara çok zulmeden birisiymiş kardeşim. Çünkü çok sıkı bir paganmış. Diokletianus çok sıkı bir pagan. Ne demek pagan? Yani çok tanrıcı. Çok tanrıcı kardeşler. Çünkü niye çok tanrıcı? Çünkü Roma İmparatorluğu pagan dinine mensuptu. Bak şimdi genelde ne bilir Müslümanlar? Hiç Roma İmparatorluğu'ndan bir haber olanlar. Yani Roma İmparatorluğu var olduğu zamandan beri hep Hristiyanlık da vardı. Yani Hristiyanlık hep Roma İmparatorluğu'na özleştiriyorlar. Halbuki bak Roma İmparatorluğu ta milattan önce 700 yıllara dayanıyor. Ne alakası var? İsa Aleyhisselam'dan çok önce yani. O yüzden kardeşler Roma İmparatorluğu aslında pagan dinine mensuptu. Çok tanrıcıydı kardeşler. Böyle o filmde de zikredildi. Jüpiter, işte Apollon gibi böyle klasik Roma tanrılarına inanıyorlardı. Ama Hristiyanlar ise yani o Roma İmparatorluğu'nda yaşayan Hristiyanlar ise kendilerini İsa Aleyhisselam dinine nispet ediyorlardı. Tek tanrı inancına sahiplerdi. Putlara ibadet etmiyorlardı. Putlara kurban kesmiyorlardı. İşte bunların şirklerini yapmayı reddettikleri için Hristiyanlar çok zulüm görmüşlerdi kardeşler. Hatta bakın deniliyor ki Roma'nın uyguladığı en korkunç zulümler Diokletianus zamanında gerçekleşmiş kardeşler. Diokletianus gerçekten Hristiyanlara çok felaket zulümler yapmış. Eğer sayıysa Ashab-ı Kehf'de işte bu nedenden ötürü çok sıkıntılar çıkarmış kardeşler. İşte bu dediğimiz fermanla artık ne oldu? Bak Hristiyanlık bu devletin resmi dini haline mi geldi yani? Hayır. Bak resmi dine daha gelmedi. Resmi dinine sonra gelecek. Şimdi sadece ne oldu? İzin verildi. Zaten yine Roma'nın asıl dini bu ama bunun yanında Hristiyanlık dinine de saygı gösterilecek artık. Tamam bu fermanla artık Hristiyanlara da saygı gösteriliyor yoksa daha bu dönemde şey olmuyor. Roma'nın resmi dini haline gelmiyor kardeşler. Ve bir de bu anlaşmada Hristiyanlar el konulan mallarını geri de alıyorlar. Yani zulümler arasında malların el konulma da var. Böylelikle mallarını elde alıyorlar kardeşler. Bakın. Şimdi 324 yılına geliniyor. Şimdi kaç kişi vardı? Konstantin, bir de Licinius. Beraber savaşmadılar. İkisi kalmışlardı. Bu anlaşma yapıyorlar ya, bakın. Bu tarihe geliniyor. Bunlar arasında bir iç savaş çıkıyor kardeşler. Ve kim kazanıyor? Konstantin kazanıyor. Bakın. Konstantin kazanıyor. Konstantin zaten diğer o Roma İmparatoru zaten yenilmişti. Bu son rakibini de yeniyor. Ve ne oluyor Konstantin? Birinci Konstantin başka bir ifadeyle. Ölümüne kadar, bu Konstantin ölene kadar hem Batı Roma'nın hem de Doğu Roma'nın, yani bütün Roma'nın tek imparatoru oluyor. Yani ne oldu kardeşler? Tetrarşi yönetimi ne oldu? Son buldu. Ya, imparatorluk normalde birdi. İkiye böldü Diokletianus. Bak Konstantin ne yaptı artık? Hem Roma'yı hem de hem Batı Roma'yı hem de Doğu Roma'yı ne yaptı? Birleştirerek böylelikle tekrardan imparatorluk bir araya geldi kardeşler. Tamam. Şimdi Konstantin nereye yönetiyordu? Aslında Roma'nın batı tarafının imparatoruydu değil mi? Ne yaptı kardeşler? Bütün Roma'nın imparatoru olunca Doğu tarafına geçti. Doğu'nun başkenti neresi? İzmit. İzmit'e yerleşiyor ve bir süre ülkeyi, bütün Roma İmparatorluğunu tek imparator olarak İzmit'ten yönetiyor kardeşler. Bir süre İzmit'ten yönetiyor. Ve sonra kardeşler bakın, çok önemli bir dönüm noktası oluyor şimdi. Konstantin 324 senesinde zaten dediğimiz gibi kazanıyor. Tek başına imparator oluyor. 330 senesine gelince İstanbul'u Roma İmparatorluğu'nun yeni başkent olarak ilan ediyor kardeşler. İşte Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'u başkent ilan etmesi Konstantin'le oluyor. Ve ne zaman? Milattan sonra 330 senesinde. İzmit'ten İstanbul'a getiriyor kardeşler. Niye? Çünkü stratejik olarak merkezi bir konuda ondan dolayı. İstanbul çok önemli bir konumda. Bakıyor ki yani hem Asya Doğu kıtası hem de Avrupa Batı kıtasını kontrol edebilecek hakim bir pozisyonda ve güvenli de bir yer. Güvenli de bir yer. O bulunan yer, birazdan zaten söyleyeceğim o neresi, orası. Sularla çevrili bir şehir. Dolayısıyla bura güvenli bir yer olduğu için ve çok hakim bir pozisyonda, stratejik bir yer olduğu için İzmit'ten başkenti nereye alıyor? İstanbul'a alıyor kardeşler. Yani senatoyu da, ordu, işte sonra devlet hazinesi ve diğer bütün önemli kurumları Konstantin İstanbul'a taşıtıyor kardeşler. Bakın, şimdi burada bazı önemli bilgiler vereyim. Şimdi Konstantin İstanbul'u başkent ilan ettiğinde şehrin ismini biliyor musunuz? Bak Konstantin orayı başkent olarak ilan ettiğinde bu şehrin ismi neydi biliyor musunuz? Bizantiyon. İstanbul'un ismi. Tabi İstanbul derken şimdi onu açıklayacağım da şu andaki İstanbul sınırlarının hepsi değil. Şimdi İstanbul olarak ifade edeyim de o zaman ismi Bizantiyonlu kardeşler, tamam. Ki Bizans ismi buradan geliyor. İnşallah öbür derste bahsedeceğiz. Bizans İmparatorluğu diyoruz ya, işte buradan geliyor. O zamanlar o Konstantin işte İstanbul'u başkent olarak ilan ettiğinde burası küçük bir bölgeydi kardeşler, tamam. Küçük bir bölgeydi. Böyle şu an İstanbul'daki sınırların hepsini kapsayan bir yer değildi kardeşler. Bakın şimdi bunun biraz tarihini anlatayım. Çok önemli. Bakın İstanbul'u kardeşler ilk defa milattan önce 600'lü yıllarda, bakın ta ne zamanlar? Milattan önce 600'lü yıllarda Yunanlı kral Bizas ve beraberlikler kuruyor kardeşler. Tamam. Bu Yunanlılar Kral Bizas'ın önderliğinde Yunanistan'dan kalkıyorlar bunlar. İstanbul'a geliyorlar. Ve bugünkü İstanbul sınırları içerisindeki bir bölgede, bütün İstanbul sınırları değil, bugünkü İstanbul sınırları düşünün, oradaki bir bölgede bu Yunanlılar küçük bir şehir devleti kuruyorlar kardeşler. Tamam. Ve buraya yerleşiyorlar. Normalde orada hiç bir kurulu bir şehir devleti yok. Bunlar gelip orada bir şehir kuruyorlar. Ve bir devlet olarak orada yaşamaya başlıyorlar kardeşler. Peki bu bölge neresi biliyor musunuz? Yani bu Bizantiyon'un gelip beraberindekilerle kurduğu ve sonra yerleştiği bu İstanbul sınırları içerisindeki bu bölge neresi kardeşler? Nasıl? Evet, güzel. Yani tarihi yarımada. Tarihi yarımada olarak bilinen yer. İstanbullular iyi bilir kardeşler bu orayı. İstanbul'da tarihi yarımada olarak bilinen bir yer var. Burası. Bu bölgede bulunan, bakın bu tarihi yarımada denilen bölgede bulunan tek ilçe Fatih'tir kardeşler. Yani abimizin dediği gibi. Ulan bu Yunanlı Kral Bizans nereye geliyor? Tarihi yarımada denilen bölgeye geliyor. Burası nedir? Aslında Fatih'tir. Fatih ilçe sınırlarını kapsıyor kardeşler. Yani tarihi yarımada denilen yer Fatih ilçesinden oluşuyor. İşte bu bölge yani İstanbul'un en eski yerleşim yeri olduğu için tarihi yarımada deniliyor kardeşler. Yani niçin buraya tarihi yarımada denmiş? Bundan dolayı. Çünkü İstanbul'un en eski, anlattığım şekilde Yunanlar tarafından en eski yerleşim yeri olduğu için tarihi yarımada olarak adlandırılıyor kardeşler. O zaman diyebiliriz ki buradan İstanbul'un en eski ilçesi neresi o zaman? İstanbul'un en eski ilçesi, en eski yerleşim kurulusu Fatih'tir kardeşler. Fatih. O zaman bakın anlıyoruz ki buradan İstanbul aslında Türk şehri değil yani. En başta aslında kimlerin şehridir? Yunanların şehridir. İstanbul eski bir Yunan şehridir kardeşler. Bunu böyle bilelim. O yüzden bugün mesela Yunanlar değil mi? İstanbul'u almak isterler. Tekrardan Konstantinopolis'e çevirmek istiyorlar Yunanlılar. Çünkü onlar, orası diyor ki bizim yani. Tarihi böyle gösteriyor. Gerçekten öyle. Yunanların aslında ilk onlar kurmuş yani. Ve kardeşler bakın bu Yunanlılar işte burayı kuruyorlar ya. Kurduktan sonra kralların ismi neydi kralların ismi? Bizans'tı. Bu Bizans'ın onuruna işte bu tarihi yarımada da kurdukları bu şehre Bizantiyon ismini veriyorlar. Bizantiyon'un manası ne? Bizans'ın şehri demek. Bizans'ın şehri manasında Bizantiyon ismini veriyorlar kardeşler. Dolayısıyla bu isim İstanbul'un bilinen ilk ismidir. Bakın İstanbul isminden önce başka isimler var. İlk isim neymiş o zaman? Bizantiyon. Yani Bizans'ın şehri anlamına gelen Bizantiyon. Ve ta kardeşler o zamandan Bizantiyon ismi Konstantin zamanına kadar hep bu isimde kalıyor. Konstantin orayı başkent ilan ettiğinde yine isim ne orada? Bizantiyon. Tamam. Bak milattan önce 600 yıllarda geliyor. Bu milattan sonra 330 senesinde bak başkent ilan ediyor. Hala o zaman oranın ismi Bizantiyon kardeşler. Burası bakın ne zaman Roma İmparatorluğu'nun eline geçiyor biliyor musunuz? Normalde çoktan yani Konstantin'den çok önce aslında bu bölge Roma İmparatorluğu'nun eline geçmiş. O da ne zaman? Milattan sonra 196 senesinde Roma İmparatorluğu'nun eline burası, bu tarihe yarımada da kullanılan İstanbul şehri geçiyor kardeşler o 196 senesinde ve 300 senesinde olunca da dediğim gibi başkent olarak Konstantin ilan ediyor. Ve kardeşler bakın Konstantin buraya başkent ilan ediyor ya isim değişikliğine gidiyor. Normalde isim Bizantiyon değil mi? Buranın adını ilk başta kardeşler Nova Roma diye değiştiriyor. Nova Roma. Nova Roma Latince yeni Roma anlamına geliyor. Roma İmparatorluğu'nun asıl başkenti neresi? Roma ya. Şimdi artık Roma başkent değil, İstanbul'a taşındığı için, değil mi? O yüzden yeni Roma ismi veriyor kardeşler. Bizantiyon'du. Başkent ilan ettikten sonra Nova Roma, Nova Roma ismi veriliyor. Nova Roma da Latince'de yeni Roma anlamına geliyor kardeşler. Bakın Konstantin kardeşler 330 senesinde başkent ilan ediyor ya. Ta 337 senesine kadar bakın. Yani ölümüne kadar. 337'de Konstantin ölüyor. Yani 7 yıl boyunca İstanbul'u kardeşler çok ciddi bir başkent olarak yeniden kuruyor. Zaten Kral Bizans ve beraberinde kurmuştu ilk başta. Bu gelip alınca 7 sene boyunca 330'da alıyor, 37'de ölüyor. Ölene kadar çok ciddi bir başkent olarak Konstantin burayı kuruyor kardeşler. Buranın imarı ve inşası bizzat kendisi ilgileniyor. Ve kendisine bir saray da yaptırıyor kardeşler. Bu dönem içerisinde kendisine bir saray da yaptırıyor. O yüzden bugün kardeşler İstanbul'a gittiğinizde görürsünüz. Hem yani Konstantin zamanından kalma hem de Konstantin'den sonraki imparatorlar zamanından kalma tarihi eserler çoktur İstanbul'da. Ta o zamandan kalma tarihi eserler hala da mevcuttur kardeşler. Evet. Bakın. Bu büyük birinci Konstantin'e bir de ne ad veriliyordu dedik? Büyük Konstantin değil mi? Niçin büyük denmiş? Bakın Roma tarihinde büyük ünvanlanan tek imparator odur. İstanbul'u başkent yapan Konstantin. Konstantin olarak ifadeleri birinci Konstantin. Ama aynı zamanda buna ne denmiş? Büyük Konstantin. Bak büyük ifadesi sadece Konstantin'e veriliyor. Niçin? İki sebepten ötürü. Çünkü İstanbul'u başkent yaptığı için ve Hristiyanlığı koruduğu için, yayılmasına izin veren ilk imparator olduğu için o yüzden Konstantin'e büyük unvanı verilmiş. Sadece bu unvana sahip olan odur. Hatta bakın Konstantin'in Hristiyan olduğu da söyleniyor. Ama bu ihtilaflı. Hristiyan olmadığı da söyleniyor. Kesin bir bilgi yok. Eğer öyleyse yani o zaman Konstantin Hristiyanlığı kabul eden ilk Roma imparatorudur diyebiliriz yani. Allah alem Hristiyan olmadığı kesin değil kardeşler. O yüzden bakın yani bu verdiğimiz bilgilerden ötürü diyebiliriz kardeşler. Bugün Avrupalıların ve Rusların, Avrupalılar ve Ruslar hangi dine mensuplar? Hristiyanlar değil mi? İşte bu anlattığımız sebepten ötürü Avrupalıların ve Hristiyanların Hristiyanlıkla karşılaşıp, tanışıp Hristiyan olmalarına ilk sebep adam kimdir? Konstantin işte. Bu büyük Konstantin'dir. O yüzden büyük lakabını sadece buna vermişler. Şimdi bakın, ne zaman ölüyordu Konstantin? 337 senesinde ölüyor ya. O ölünce ismi normalde neydi? Nova Roma'ydı değil mi? Bak çok kısa sürüyor bu isim. O ölünce kardeşler, bu İstanbul şehir halkı Konstantin'i çok sevmişler. Onu çok sevdikleri için buraya onun onuruna, onun şerefine Konstantinopolis ismi veriyorlar. Konstantinopolis. Başka bir ifade Konstantinopol diye de ifadeler ama daha bilinen ifadesi Konstantinopolis kardeşler. Ne demek Konstantinopolis? Yunanca'da, Yunanca bir kelime bu. Konstantin'in şehri. Konstantinopolis. Konstantin zaten Konstantin adamın ismi. Bir de polis kelimesi var. Polis ne demek? Polis de Yunanca bir kelimedir kardeşler. Biz polis diyoruz ya. Nereden geldi bu polis kelimesi? Yunanca'da. Yunanca'da kardeşler şehir anlamına geliyor. Çünkü polisler değil mi? Yani şehrin içini, yani ülkenin iç güvenliğiyle sorumlu oldukları için askerlere dış güvenliğe sorumlu oluyorlar. O yüzden polisler iç güvenliğe sorumlu olduğu için şehirle görevli, sorumlu olduklarından ötürü o yüzden polis deniliyor kardeşler. Polis Yunanca'da şehir anlamına geliyor. O yüzden Konstantinopolis, Konstantin'in şehri anlamına gelen bu ismi kardeşler veriyorlar. Şimdi bakın, bu isim buraya verildikten sonra ta 1453'te Sultan Fatih burayı fethedene kadar hep Konstantinopolis ismi kalıyor kardeşler. Fethediyor Sultan Fatih. Ondan sonra bu ismin yerine Osmanlı Devleti ne olarak değiştiriyor orayı? Konstantinopolis'i Sultan Fatih aldı. Aldığı zamandan itibaren bak Sultan Fatih döneminden itibaren ta Osmanlı Devleti yıkılana kadar bir isim ufak bir değişiklikle değiştiriyorlar. Konstantinopolis. Yok. Konstantiniyye. Konstantiniyye kardeşler. Konstantiniyye nedir? Konstantinopolis'in Arapçalaşmış şeklidir. Yani bir fark yok. Konstantinopolis Yunancadır. Ne yapıyor Osmanlı'da? Bunu Arapça, hadislerde geçiyor ya Konstantiniyye, Konstantiniyye diye. Arapçada El-Konstantiniyye olarak geçer. Bu Arapça şeklidir. Bunu da ne yapmışlar? Yine aynı ifadeyle Türkçeleştirip Konstantiniyye diye isimden. Aslında yani isim değiştiriliği yapmamışlar yani kısacası. Değil mi? Buna isim değişikliği denmez aslında. Ama biz yine isim değişikliği olarak ifade edelim. Yani o zaman bakın İstanbul isimlerini sayın. Birincisine Bizantiyon değil mi? İkincisi Nova Roma çok kısa sürüyor. Üçüncüsü de Konstantinopolis. Dördüncüsü kardeşler bunun Arapçalaşmış şekli Konstantiniyye kardeşler. Hadislerde çünkü o şekilde geçtiği için Araplar öyle ifade ettiği için Osmanlı'da böyle söylüyor. Dediğim gibi Osmanlı'nın çöküşüne kadar kardeşler hep bu isim kullanılıyor ama yani yer gelmişken bu bilgiyi de vereyim. Osmanlı'nın bazı dönemlerinde kardeşler İstanbul için başka isimler de kullanılmış. Aslen Konstantiniyye de ama İstanbul'a böyle dönem dönem zaman zaman bakıyorsunuz başka isimler de verilmiş. Başka isimlerle de anılmış. Mesela bunlardan 3 tane örnek vereyim. Der Saadet denmiş mesela. Der Saadet. Der Saadet Farsça bir ifadedir. Saadet Kapısı. Saadet Kapısı. İstanbul'un bir başka ismi. Ondan sonra mesela Arapça ifade Bab-ı Ali. Bab-ı Ali olarak ifade eder. Bu da Yüce Kapı. Bu Arapçadır. Az önceki Farsçada bu Bab-ı Ali. Hani Yüce Kapı. Bu da İstanbul'un bir başka ismi. Bir de Payitaht. Payitaht ismi de İstanbul'a kullanılmış. Payitaht Farsça bir kelimedir kardeşler. Bu da ne demek? Başkent yani. Tahtın ayağı demek de. Yani ne demek? Başkent. Farsça bir kelime kardeşler. Bakın. Şimdi aslında Konstantin'e ya. Bu adlar da kullanılmış. Bakın. Dikkat çekeceğim. Az önce de söylediniz. Bu kullanılan adlar içerisinde bir başka isim daha vardı. O da kardeşler İstanbul. Bu da bu ifade de kullanılmış. İstanbul. Hatta kardeşler bakın 1708 ile 1807 arasında, 100 sene zaman arasında, hatta bazı Osmanlı sikkeleri üzerinde İstanbul kelimesi vardı. Bakın araştırın, Osmanlı böyle paraların üzerinde böyle İstanbul yazar. Osmanlı bir şekilde İstanbul, İstanbul diye bile yazar kardeşler. Ama bundan sonra yani 18. yüzyılın sonundan itibaren daha bir daha İstanbul ismi kullanılmıyor. Yani bir dönemde çok böyle meşhur olmuş İstanbul kelimesi. Bir dönemde meşhur olmuş ama bu söylediğim tarihten itibaren daha bir daha İstanbul kelimesi kullanılmıyor kardeşler. Yine devamlı olarak Konstantiniyye ismi kullanılmaya devam ediyor. İstanbul ne demek İstanbul? Yani ne mesela İstanbul denmiş? Diyoruz İstanbul. İstanbul İslam şehri demek. Şimdi bak Konstantinopolis dedik ya polis. Polis ne demekti? Şehir demek. Bu da bol. Da Konstantinopol diye de okunuyor dedik ya. Pol şehir demek. İslam bol. Yani İslam şehri demek yani. Bol Yunanca'dan yani Yunanca'dan çekilme hali. İslam şehri anlamına geliyor kardeşler. Ama tabii bizim halk arasında şöyle meşhur yani İslam bol yani İslam bol bol yani. İslam dolu. Ya da İstanbul olarak da bakın ifade ediliyor. İstanbul. Yani İstanbul ne demek yani? Halkın inancına göre İslam'ı bul yani. İslam'ı gel bul. Tam bir İslam bol var, İslam bol bol çok. Bir de İstanbul. İslam'ı bul yani diye. Bunun kardeşler bir yani kökeni yok. Bu tamamen halk içerisinde uydurulmuş bir mana kardeşler. Bir de yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. İstanbul isminin kökeni de buraya dayandırıldığı söyleniyor kardeşler. Yani İstanbul diyoruz ya, nereden gelme İstanbul? Halk arasında böyle meşhur olmuş. Aslında İstanbul'a dayanıyor. Yani İslam bol olmuş, ne olmuş? İstanbul kelimesine dönüşmüş kardeşler. Bunun da yani ilmi hiçbir dayanağı yok. Tamamen halk etimolojisi denilen, halkın kendi arasında çıkarttığı bir yani batıl bir mana yani kardeşler. Yani İstanbul kelimesi peki kökeni ne? Yani madem İstanbul'la alakası yok. Bunun kökeni hakkında kardeşler nereden geldiği konusunda böyle tartışma var. Farklı farklı görüşler var. Dileyen bu konuyu araştırabilir. Evet. Ve kardeşler hep Konstantin olarak kullanılıyor. Osmanlı Devleti'nde. Sonra 1930 senesine gelinince Konstantin'e ismi resmi olarak kaldırılıyor kardeşler. Ve İstanbul ismi resmi olarak kullanılmaya başlıyor. Atatürk yani Cumhuriyeti kurduktan sonra hep Konstantiniyye, Fatih Sultan Mehmet'ten beri hep Konstantiniyye olarak ifade edildikten sonra ve dediğim başka isimler de daha var. Ama 1930 yılı olunca artık İstanbul ismi ile değiştiriliyor. Artık uluslararası bir isim olarak İstanbul ilan ediyor. Artık Konstantiniyye, Konstantinopolis tamamen bunlar resmiyetten kaldırılıyor kardeşler. Bakın ne demiştik? Son olarak şu bilgi de vereyim. Sonra bitireyim inşallah. Artık öbür derste bitireceğiz. Maalesef yine bu dersi de bitiremedik. Yani bu bilgileri vermek istediğim için. Ama öbür derste inşallah bitireceğiz yani. Öyle zannediyorum. Şu bilgiyi vereyim inşallah bitireyim. Dedik ya Konstantinopolis 330 senesinde başkent olarak ilan ediyor. Bakın 1453 senesine kadar hep başkent olarak kalıyor Roma İmparatorluğu'nun İstanbul, tamam mı? Sonra Sultan Fatih alıyor. Orayı İstanbul'u aldıktan sonra orayı Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olarak ilan ediyor. Tamam. O zamandan da ta Osmanlı'da yıkılana kadar devam ediyor kardeşler bu başkent olması. Acayip. Hani 330 yılından 1453'e kadar Roma İmparatorluğu'nun ve Bizans İmparatorluğu'nun. Yani çünkü öbür derste bahsedeceğiz. Roma İmparatorluğu ikiye bölünecek kardeşler. Bir Roma İmparatorluğu, Batı Roma'ya buna Roma İmparatorluğu denir. Bir de Bizans İmparatorluğu, bu da Doğu Roma İmparatorluğu. Zaten şu anda daha bütün Roma bir halde değil mi? Konstantin döneminde daha Doğu Roma ve Batı Roma olarak bölünmedi. Bölünmüştü ama tekrardan o birleştirdi. O yüzden yani Roma İmparatorluğu'nun başkenti sayılır. Bölünecek Bölündükten sonra Doğu Roma'nın, yani Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olacak. 1400'de yenilecek. Ondan ta 1923 yılına kadar, yani Cumhuriyet'in kurulmasına kadar kardeşler, İstanbul hep Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti oluyor. Yani o zaman toplayın, İstanbul kaç sene boyunca bu üç devlete, yani Roma İmparatorluğu'na, ondan çıkma Bizans İmparatorluğu'na ve Osmanlı İmparatorluğu'na, bu üç devlete ne kadar başkentlik yapmış, süresiz, bak yani kesintisiz olarak ha. Bak dedim, hiç kesinti yok değil mi? 1593 yıl boyunca. 1593 yıl boyunca İstanbul kardeşler hep bu üç büyük imparatorla aralıksız başkentlik yapmış kardeşler. Ve sonra son olarak Cumhuriyet gelince Atatürk ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini İstanbul'dan alıyor. Malum Ankara'ya taşıyor kardeşler. Şimdi Konstantin'den sonra ne oldu? Çok önemli olay olacak. İnşallah onu öbür derste inşallah azze ve celle bitirmeyi planlıyorum. Rabbim nasip etsin, muvaffak olsun. Burada duralım, daha ilerletmeyelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.